gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizler de bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumu tarafından 26 Mayıs 3 Haziran tarihlerinde Lefkoşa'da Hala Sultan Kitap Günleri düzenlenecek. Peygamberimizin anne diye hitap ettiği kadın sahabe Hala Sultan hakkında bilgileri ve kitap günleri üzerine detayları Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık aktaracaklar bizlere. Ve hemen sonrasında Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak. Hayat rehberimiz Kur'an bize neyi öğretir? Kur'an'ın gönderiliş amacı nedir? Kur'an biz Müslümanların hayatının neresinde yer alıyor gibi sorulara cevaplar arayacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gelen haline acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Sular seller gibi peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gören halime acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Sular seller gibi peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Zaman aşkın peşindeyim, durdurak bilmez yüreğim. Gel günahım ol ne çıkar, her çiçekte misafirim. Sular seller gibi kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık bizlerle birlikte. Sayın Kırpık, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Merhabalar.
Dinleyicilerimiz sizi yakından tanıyorlar. Türk Tarihinin İzinde programında onlara çok kıymetli bilgiler ulaştırıyorsunuz. Biz de bugün özellikle Türk Tarih Kurumu tarafından 26 Mayıs 3 Haziran tarihlerinde Lefkoşa'da düzenlenecek olan kitap fuarından bahsedelim istedik. Daha doğrusu kitap günlerinden desek daha doğru olur. Biraz bahseder misiniz? Neler yapılacak? Ne gibi etkinlikler olacak? Dinleyicilere ve izleyicilere neler ulaştıracaksınız?
Elbette, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim Sezin Hanım. Böyle güzel bir program için davet ettiniz ve vesile oldunuz. Hala Sultan'ın tanıtımına vesile oldunuz. Katkı sağlıyorsunuz. Kıbrıs bizim için, Türkiye'miz için olmazsa olmaz bir vatan parçasıdır. Bu vatan parçasının içerisinde çok anlamlı tarihsel değerlerimiz var. Varlığı günümüze kadar devam eden, çok uluslararası değere de sahip olan vakıflar, tarihi eserler ve onların bir anlamda tanıtımı noktasında da dikkat çekici çalışmalar yapmak gerekiyordu. Kamuoyuna bu tanıtımı güçlü şekilde bilimsel anlamda da yapmak noktasında gayret gösteriyoruz. İşte bu vesileyle bu pazar günü Hala Sultan Kitap Günleri ismiyle Lefkoşa'da Selimiye Meydanı'nda çok büyük bir kitap fuarı düzenliyoruz. Hala Sultan Kitap Günleri adlı bu etkinliğe 100.000'in üzerinde kitap götürüyoruz. Ve Kıbrıs tarihinde bu bir ilk. Yani bu belki de şöyle söyleyeyim, güneyde de olmamış bir şey, öyle kuzeyde mi? De olmamış bir şeydir. Kıbrıs tarihi açısından çok büyük ve anlamlı bir kitap fuarı. Kitap çokluğu açısından da, katılımcılar açısından da uluslararası değere sahip bir etkinlik yapıyoruz. Tabii aylar sürdü bu etkinliğin hazırlık çalışması. Hazırlık çalışması sırasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter Bey başta olmak üzere Kıbrıs'taki idare devlet erkanı ve genel anlamda da belediyeler ve tabii ki milli eğitim öğrencilere kadar hepsi katkı verdiler ve fuara katılacaklar. Türkiye'den çok sayıda aydın, yazar, tarihçi, kültür insanımızı götürüyoruz. Orada Yunus Emre Konferans Salonu'nda, Yunus Emre Enstitümüzün Lefkoşa'daki ofisindeki konferans salonunda söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Açılış bu pazar günü 26 Mayıs saat 13.30'da gerçekleşiyor. Fuarın açılışının hemen akabinde bir söyleşi programı var. Kıbrıs'taki televizyonlar ve basın tarafından canlı olarak takip edilecek ve televizyonlar aracılığıyla canlı yayın olarak verilecek. Türkiye'deki bazı aydınlarımızın da katıldığı bu söyleşi programının bir dizi konuğu var. Moderatör olarak ya da oturum başkanı olarak açılış oturumunda Pelin Çift Hanım bulunuyor. Profesör Doktor İbrahim Benter vakıflar konusunda, Kıbrıs tarihi konusunda bilgiler verecek. Yine Türk Tarih Kurumu Başkanımız Refik Turan, Profesör Doktor Refik Turan programda yer alacak. Sibel Tekinok Kıbrıs'ın tarihi rehberi olarak, tarih ve kültür rehberi olarak bilgiler verecek. Aynı zamanda kendisi Kudüs rehberidir. Kudüs-Kıbrıs seferleri hakkında tarihten günümüze bazı izler ve hatlar çizecek, hatırlatmalar yapacak. Bir farklı açıdan bakmış olacak konuya. Yine Yunus Emre etkinlikleri yapmakta olan Doktor Mustafa Tatçı Hoca da bu etkinlikte programda yer alacak. Türk Tarih Kurumu yayınlarının yanı sıra fuara Türkiye'deki resmi yayıncıların tamamı katılıyor. Şöyle ifade edebiliriz. Türk Dil Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınları ve önde gelen yayıncılar, kültür kitabı yayınları yapan, çocuk kitapları yayınlayan yayın evlerinin de gerçekten büyük bir gayretle programa katılmaya çalıştığını gördük. Ve neticede 40 civarında yayıncı, 100 binin üzerinde kitap ve 20'den fazla söyleşiyle birlikte katılımcılarımız bulunuyor. Profesör Doktor Sencer İmer, uluslararası ilişkiler bağlamında Kıbrıs'ın tarihini, kültürünü anlatacak ve Hala Sultan'ın buradaki stratejik yerini, konumunu ifade edecek. Tabii kitabın değeri çok büyüktür. Medeniyetimiz artık bizim bir kültür ve bilim medeniyetidir. Bu anlamda biz Hala Sultan'ı hatırlatalım derken, bir taraftan da bilim toplumu olma yolunda gençliğimize, toplumumuza çok yönlü olarak katkı vermeye çalışıyoruz Türk Tarih Kurumu olarak. Bunun sevinci içerisindeyiz. Yaklaşık 9 gün sürecek olan program 3 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor.
Bayrama kadar.
Bayram öncesi bitmiş olacak. Programın içerisinde bir dizi söyleşi var. Kendimiz de söyleşi gerçekleştireceğiz. Kıbrıs nasıl Türkler tarafından fethedilmiştir konusu üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. KISBU adıyla bildiğimiz Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde söyleşilerimiz var ayrıca. Şunu ifade edebiliriz. Hala Sultan Ümmü Haram Binti Milhan ismiyle bilinen kaynaklarda İslam kaynaklarının en eski temel kaynaklarında anlatılan bilinen bir sahabedir. Sahabe-i kiramdandır. Hazreti Peygamber Efendimiz'in hala diye hitap ettiği, bir anlamda bazı rivayetlere göre de üvey teyzesi olarak düşen bir akrabasıdır. Tabii ki onun tarihsel kimliğinin bazı detaylarına bu tarih eserleri, kaynakları dolayısıyla vakıf oluyoruz. Hadis-i şeriflerde de geçen isimler arasında görüyoruz onun adını. Ve nitekim 648 yılında yapılmış olan İslam tarihinde de bilinen ilk deniz seferi. Daha önce de bir iki hamle olmuştur ama en büyük Kıbrıs'ın fethi amacını taşıyan ilk ve büyük deniz seferi 648 yılındaki Hazreti Osman zamanında gerçekleşmiş olan bu deniz seferine Hala Sultan eşi Übade ile birlikte katılmıştır ki eşi de sahabe-i kiramdandır. Yanlarında başkaları da vardır. Sahabe-i kiramdan kadın sahabeler var. Yani sadece Hala Sultan değil. Hala Sultan katıldığı sırada 86 yaşında bu sefere ata binerek katılmıştır. Savaş olmuştur. Bu bölgede Larnaka açıklarında bir büyük savaş olduğunu biliyoruz. Yani Lefkoşa'ya kadar ilerleyemedikleri anlaşılıyor ama Kıbrıs'ın özellikle güney veya güneydoğu kısmında, köşeye doğru olan bölgede, Tuz Gölü çevresinde bir yerleşim bu tarihten itibaren oluşturduklarını da anlıyoruz. Bizans kaynakları da bu bölgede bir eksarklık oluşturmuştu, Kıbrıs Eksarklığı ismiyle. Tabii İmparator Konstans bu bölgeyi sürekli donanmayla destekliyor ve Doğu Akdeniz sahillerinin güvenliği açısından Kıbrıs o tarihte de çok önemli. Bizans tarihi açısından da önemli. 648 yılından itibaren Kıbrıs'ta bir İslam varlığından bahsedebiliriz. Çünkü Hala Sultan ve diğer şehit olan sahabelerin pek çoğunun bu bölgede kabri var. Mezarı kalmıştır. Bizim toplumumuz bunu bilmiyor maalesef. Yani güneyde kaldığı için ve artık tarihten bir noktada koptuğumuz için bilmeyince artık o yok farz ediliyor. Halbuki tarih metinleri içerisinde ve günümüze kadar gelen eserler içerisinde biz birçoğunu tespit edebiliyoruz, yerlerini de biliyoruz. Şu anda da açık, faal halde bulunan bir yerden bahsediyoruz. Bir vakıf eseri, yani Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinden önce gelen vakıf eserlerinden birisi Hala Sultan Külliyesi. Ve içerisinde camisi, türbesi, vaktiyle medresesi ve bir anlamda tekke zaviye gibi yaygın eğitim kurumlarında olduğu müştemilatı vardı, arazisi vardı. Gelir getiren bahçeleri ve ürün veren arazileri vardı. Oraya vakfedilen pek çok gelir getiren mülkler vardı. Akaratı vardı yani. Dolayısıyla Kıbrıs'ın en büyük vakıflarından birisinden de bahsediyoruz Hala Sultan denilince. Onun üzerine biz geçen aylarda büyük bir etkinlik de yapmıştık. Hala Sultan belgeseli gösterimi gerçekleştirdik Kıbrıs'ta. Hala Sultan'ın hayatını bilim insanlarımız anlattılar ve canlandırıldı. Bir anlamda belgeler gerçekle örtüştürülmeye çalışıldı. Temsili anlamda tabii ki. Muaviye, Hazreti Muaviye bizim tarihlerimizde de İslam tarih kaynaklarında da geçtiği kadarıyla Hazreti Osman zamanında Şam bölgesinin Suriye'nin valisidir. Ve onun eşi olan Fahite de Hala Sultan'la beraber bu sefere katılan hanımefendiler, kadın sahabeler içerisinde tabiri caizse bulunuyor. Ve dolayısıyla sahabeler ordusu bu. Hani İstanbul'da şu anda milletimizin ziyarete gitmiş olduğu Ebu Eyyub el-Ensari vardır. Ona Hazreti Halit ismiyle de hitap ediyoruz. Sahabe-i kiramdan Hazreti Peygamber Efendimizin Medine'ye ziyaret ettiği sırada evinde konakladığı sahabedir. İşte o sahabede Kıbrıs'ın 648 yılında Hala Sultan'ın katıldığı seferinde o da var. Yani Ebu Eyyub el-Ensari de Kıbrıs'a gelmiştir. Onunla beraber savaşlara katılmıştır. Ve ardından da İstanbul'un fethi için yola çıkan ordulara katılmıştır. 86 yaşında bir anamızın, bir ninemizin, sahabe bir kadının
savaşlara katılması, yani değil mi?
Mekke'den, Medine'den, Hicaz'dan yola çıkıp bütün çölleri aşarak Suriye'den donanmaya, gemiye binip atıyla ve bir takım yani fedakarlıklarını düşünecek olursak, yani akla hayale böyle sığmayacak kadar büyük bir fedakarlıktan bahsediyoruz ki sahabelerin pek çoğu da yaşlı, en yaşlılarından birisi. Niçin bu sefere katılmak istediğini hadis kitaplarında geçen ifadeden anlıyoruz. Bizim yayınlamış olduğumuz Hala Sultan kitabında, onun biyografisinde de bu hadis-i şeriflere yer verdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gider, yorulduğunda veya başka zamanlarda yer yer dinlenirdi. Bu uyuklama sırasında, uyuduğunda bir defasında rüya görür ve rüyasından iki defa rüya görür. Bahseder Hala Sultan'a. Ve deniz seferine ümmetinden bazılarının gittiğini ve bazılarının bu sefer sırasında şehit olduğunu gördüğünü söyler Hala Sultan'a. Hala Sultan niçin gülüyorsunuz diye sorduğunda. Ümmetimden pek çoğu pek çok vilayetlere, uzak yerlere gittiler. Deniz aşırı ülkelere gittiler. Gidecekler ve onların içerisinde bir kısım sahabelerim olacak der. Hala Sultan der ki, ya Resulullah dua et onlar içerisinde ben de olayım. Der. Ve böylece gerçekten o yaşadığı olayın gerçekleşeceğine inanarak 86 yaşında gelmiştir. Sahabe-i kiramdandır. Herhangi bir kılıç darbesiyle değil de rivayete göre atının ayağını sürçmesiyle bineğinin, bir rivayete göre bineği attır, bir rivayete göre de katır cinsinden bir hayvandır, binektir. Sürçmesi üzerine atının düşmüştür ve başını yere vurarak şehit olmuştur,
şehit
vefat etmiştir. Yani bir hemşire gibi görev yapmıştı. Daha önce Huneyn Savaşı'nda o gençliği yıllarında hemşirelik yapmıştı. Yani lojistik destek vermişti sahabeye. Gerçekten Kıbrıs'ta adı bilinmeyen başka sahabeler de var. Sahabe mezarı ama kime ait olduğu bilinmeyen pek çok şehidin ve ismi bilinmeyen kabrin bulunduğunu da görmekteyiz. Kıbrıs böyle bir belde. Bunun tanıtımı anlamında bu fuarımızın, Türk Tarih Kurumumuzun düzenlemiş olduğu Hala Sultan Kitap Günleri'nin çok büyük bir anlamı olacak. Bir diğer husus tabii ki 1571 yılının 1 Ağustos'unda tamamlanan Kıbrıs Fethi etkinlikleri mutlaka çok anlamlı bir şekilde bilim insanlarımız tarafından tarihçiliğimiz namına da unutulmaması gereken tarihi bir olaydır. Bunun çok daha güçlü hatırlatılması gerekiyor. Bu kitap günleri dolayısıyla buna dair söyleşiler de gerçekleştireceğiz. Benim kendi söyleşimin konusu bu mesela. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından nasıl fethedildiğini anlatacağız. Hangi gerekçelerle fethedildiğini belgeleriyle ortaya koyacağız. Ki bu belgelere baktığımız zaman Kıbrıs'ta Hala Sultan'dan sonra bir Müslüman toplum varlığı var. Türkler de zaten Hazreti Muaviye zamanında Suriye'de, Güneydoğu Anadolu'da Horasan'dan gelmiş olan Horasan Türkmeni ismiyle bildiğimiz asker sınıfı içerisinde bulunuyor. Yani o Emevi Devleti'nin ilk dönemlerinde askeri sınıf içerisinde savaşçı toplum olduğu için Türkler ücretli asker olarak veya belli bir bölgenin güvenliğini sağlayan asker sınıfından olduğu için toprağı vermek suretiyle toprağı işletmesi veya güvenliğini sağlaması karşılığında Türklere Anadolu'nun güneyinde, Suriye'nin kıyı bölgelerindeki o verimli bölgelerde üsler verilmiş, kaleler verilmiştir. İşte bu dönemden itibaren biz Kıbrıs olaylarının Türklerle de ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani Emevilerin daha ilk başından itibaren ve 4 Halife döneminin sonlarından itibaren biz bu bölgede gerçekten bizim tarih varlığımızın unsurlarını görmekteyiz. Yani Hatay mesela bu bölge içerisinde Battal Gazi'nin ülkesidir. Battal Gazi'nin 717 yılında bir eyalet komutanı olarak görev yaptığını, atandığını görüyoruz. Eyaletin baş şehri neresiydi? Yani uç bölgesi diyoruz, eyalet dediğimiz şey. Serhat bölgesi. O tarihi tabir olarak baktığımızda Misis diye geçiyor. Misis neresi diye baktığımızda Adana'dır. Yani Adana ve Çukurova bölgesinin, Hatay bölgesinin komutanı olarak atanan kişi Ömer bin Abdülaziz zamanında Battal Gazi'dir. Seyit Battal Gazi'nin bugün Anadolu'nun her yerinde ismi vardır. Balkanlara da gitmiştir. Ve onun neslinden gelenler, ona tabi olanlar, onun yaymış olduğu tarih ve kültür varlığı Osmanlı döneminde de devam etti. Yani Battal Gazi'nin Seyit Gazi diye bugün Eskişehir'de işte bir makamı var. Seyit Gazi ilçesinde Battal Gazi'nin türbesi var, külliyesi var. Çok geniş bir tarih mirası var orada. Yine amcası göller bölgesinde Eğirdir'de, Senirkent Ovası'nda onun yine kabri var. Battal Gazi'nin amcası. Babası Hüseyin Gazi diye rivayet edilir ki Ankara'dadır. Seyit Hüseyin Gazi Ankara'nın bir semtidir. Yine Malatya Battal Gazi. Baktığınız zaman Anadolu'nun her yerine maya vermiş bir tarih varlığından bahsediyoruz. Binlerce yıl oluyor buna. Benim bahsettiğim yıllar kaçıncı yüzyıl? 8. yüzyılın başları, 700'lü yıllardan bahsediyorum. Yani Hala Sultan'dan hemen sonra sahabe çocukları geldiler buralara. Bunlar içerisinde Battal Gazi de var. Ve o gün bugündür tarihimizin Kıbrıs'ı kucaklayıcı bir tarafının olduğunu, yani denizle ilgili taraflarının olduğunu da görüyoruz. Selçuklular zamanında defaatle Venediklilerle anlaşmalar yapıldı. Abbasiler zamanında yapıldı. Yine Emeviler zamanında yapıldı. Kıbrıs seferler birbiri ardınca devam etti. 669-673 yıllarında, Muaviye zamanında birkaç kez daha donanmayla Kıbrıs'ın kuşatıldığını, alınmaya çalışıldığını, birçok savaşlar olduğunu görüyoruz Kıbrıs'ta. Bu olaylar birbiri ardınca denizde devam etti. Kıbrıs'ın fethi 1571 tarihinde gerçekleştirdikten sonra Hala Sultan bölgesinde, Hala Sultan'ın vakfının olduğu sahada ve sahabe mezarlarının bulunduğu yerlerde, güneyde pek çok yerde vardır, tespitler yapılarak yeniden inşaatlar başlatıldı. Yani buraların yağmalanması, yıkılması ya da dönüştürülmesi söz konusu olmuştu daha önce. Osmanlı Devleti buraya geldikten sonra bu bölgede yeniden şehirler, vakıflar ve eserler inşası için çalışmalar başlattı ve böylece Hala Sultan Külliyesi esas büyük şekline kavuştu 17. yüzyılda. Yani yaklaşık 500 yıldır bu büyük şekliyle varlığını sürdürüyor. Günümüzde de açık ve faaliyetini sürdürüyor. Kuzeyde Din İşleri Başkanlığı'nın atamış olduğu, yine vakıflara bağlı olarak da faaliyet gösteren Güney Larnaka Müftüsü olarak da bilinen Güney Kıbrıs Rum kesiminin yönetiminin zımnen tanımış olduğu, Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu Hala Sultan Müftüsü Şakir Alemdar Bey var. O bakıyor ve onun burayı şu anda idare ettiğini görüyoruz. Tabii 4000 dönümlük bir vakfı vardı. Şimdiki arazisi çok daha küçük. Yani çok küçük bir alan. Onda biri bile değil.
Şu anda
bunu ifade edelim.
Alan Güney Rum kesiminde mi kalıyor?
Güneyde Larnaka şehri sınırları içerisinde, Tuz Gölü kenarında bir külliye şeklinde, yani etrafı çevrilmiş bir bahçesiyle varlığını sürdürüyor. Ama diğer bölgelerdeki varlıklarına el konulmuş, dönüştürülmüş, satılmış, mülküne el konulmuş.
Ziyaret kolaylığı var mı?
Ziyaret kolaylığı Kıbrıs vatandaşları için ziyaret sorunu yok. Güneyden kuzeye, kuzeyden güneye geçişler anlaşma gereğince mümkün olabiliyor. Ama Kıbrıs'ın geçmişten gelen vatandaşları, Kıbrıs doğumlular için geçerli bu.
Türkiye'den
veya yabancı ülkelerden geliş ve Kuzey Kıbrıs'tan güneye geçişler sınırlı olduğu için, tanınmadığı için izne tabi. Yani özel izin alınması gerekiyor. Sadece bayramlarda toplu geçişlere müsaade edildiğini biliyoruz. O da ikili görüşmelerle sağlanabiliyor. Bu da son zamanlarda mümkün olabilmiş bir şey. 2005 yılına kadar Hala Sultan Camii, türbesi, tekkesi açık değildi, kapalıydı. El konulmuştu.
Ziyarete bile.
Tabii 1959 yılından itibaren başlayan Kıbrıs'taki Türk halkının tarihten gelen hakkını, yaşama hakkını, elde etmiş olduğu hakları yok edecek şekildeki EOKA terörünün faaliyetleri. Kıbrıs'ta 1974 yılına kadar devam eden olaylar Barış Harekatı'na neden oldu ve Kıbrıs'ta çok büyük katliamlar yaşadı Türk Müslüman ahali. Bunun üzerine Barış Harekatı gerçekleşti. Dolayısıyla o kanlı Noel olayları unutulacak olaylar değil. Bunlar baktığımız zaman dinleyicilerimiz de izleyebilirler. Şu anda genel ağ ortamında da rahatlıkla o katliamın belgelerine ulaşabilmektedirler. Biz Hala Sultan belgeseliyle bütün bu tarihi insanlığı kurtarmak adına yaptık. Yani elbette insanlar uluslararası hukuk neyse ona göre yaşamakla yükümlüdürler. Hukuk neyse devlet ve toplumlar, insanlar ona göre yaşamalıdır. Hiçbir dinin mensubunun hak ve hürriyetine engel olunmamalıdır. O bakımdan baktığımızda Kıbrıs'ta gerçekten çok büyük hukuk ihlalleri yaşanmıştır vaktiyle. Mesela vakıfların pek çoğunun satılması, el konulması ve özellikle güney kesimin, Rum kesiminin malıymış gibi gösterilmesi gibi kayıt değişiklikleri, arşivlerin yakılması ve yok edilmesi. Kıbrıs'taki vakıfların 1915-1959 yılları arasında büyük bir tahribata uğradığını görüyoruz. Bir kısmı asfalt yol yapıldı vakıf mülkünün, bir kısmı satıldı, şahsi mülke çevrildi. Dolayısıyla vakıflar konusu Kıbrıs'ta kanayan bir yara. Her zaman da uluslararası bir mesele olarak ortada durmaya devam ediyor. Mesela şu anda Kıbrıs'ta bir mesele var değil mi? Anlaşılamayan konulardan birisini söyleyeyim. Kapalı Maraş bölgesi.
Evet.
Kapalı Maraş bölgesi sürekli olarak bizim toplumumuzun da haberler dolayısıyla gündemine gelir. Nedir Kapalı Maraş? Kapalı Maraş vakıftır. Kapalı Maraş Lala Mustafa Paşa'nın vakfıdır. Ve Osmanlı Devleti'nin 1571 yılında geldikten sonra kurmuş olduğu en büyük vakıf orasıdır. Tamamı vakıftır, %100'ü. Ve bir vakıf malının bu şekilde Birleşmiş Milletler'in de burada hukuku gözeterek ne yapması lazım? Vakıfların iadesi kuralına göre uluslararası hukuktan da kaynaklanıyor. Çünkü vakıf hukuku uluslararasıdır. Ve buna göre Türk toplumuna verilmesi gerekiyor.
Şu anda terk edilmiş bir bölge gibi.
Çünkü vakıf hukukunun ihlal edildiğini görüyoruz. Vakıf hukukuna göre burasının iade edilmesi gerekiyor. Ancak mülk yapılmış. 1915'ten 1959'a kadar Kapalı Maraş bölgesindeki araziler satılarak vakıf değil de mülke çevirtilmiş. Bundan dolayı vakıf hukuku bozulmuş. Yani vakıflıktan çıkarılmaya çalışılmış. Çünkü vakıf olursa bu Türklerin mal olduğu açık olacaktı. Hukuken iade edilmesi gerekecekti vesaire. Dolayısıyla Kapalı Maraş meselesi kanayan ve bir yaradır ve çözülmesi de bu şartlarda mümkün değildir. Vakıf hukukunun iade edilmesi gerekir. %100'ü vakıf olan Kapalı Maraş'ın mutlaka haklarının iade edilerek Türk toplumuna vakıf hukuku gereğince verilmesi gerekiyor. Vakıf olarak da işletilmesi gerekiyor. Yönetiminin de buna göre belirlenmesi gerekiyor. Yani bu uluslararası hukukun emrettiği bir şeydir. Bunu özellikle buradan belirtiyorum. Tarih bilimi de bunu gösteriyor. Bütün belgeler önümüzde. Herkese de bunu ilan ediyoruz. Yerli yabancı herkes biliyor. Kapalı Maraş herhangi bir mesele değildir. Tamamen vakfı Türklere ait olan bir vakıf malıdır. Vakıf malının ne olduğunu da geniş konuşmak lazım tabii. Dokunulmazlığı olan mallardır. İstisnai vakıf malları vardır. Mesela Hala Sultan istisnai vakıflardandır. Ne demek istisnai vakıf? Değeri çok büyük olan ve devlet ve uluslararası hukuk nezdinde dokunulmazlığı istenilen, yani diplomaside, uluslararası görüşmelerde masada konu edinilen mesele demektir bu. İstisnai vakıf. Çünkü Osmanlı Devleti bir padişah değişikliği sırasında tahta geçişte iki yerde sancak açardı. Peygamber sancağı açardı. Bir tanesi Eyüp Sultan Hazretleri'nin makamında, bir tanesi de Hala Sultan'ın makamında. Çünkü ikisi de baktığınız zaman birisi Kıbrıs'ın fethinde yola çıkmış bir sahabedir. Anlamı çok tarihsel ve mana anlamında büyüktür. Eyüp Sultan da İstanbul'un fethinde yola çıkmıştır. Evet. Baktığınızda ve ikisinin önünde selamlama yapılırdı ve sancak açılırdı. Bunu ifade edelim. Böylece anmış oluyoruz Hala Sultan'ı.
Evet, hem de bu kitap günlerinin tarihi, hem de bu kitap günlerine Hala Sultan'ın adının verilmiş olması da sanıyorum o dikkati çekmek anlamında çok önemli bir işlev gösterecek. Sevgili dinleyicilerimiz, Hala Sultan kitap günleri 26 Mayıs'ta Lefkoşa'da, Kıbrıs'ta başlayacak. 3 Haziran'a kadar, bayrama kadar devam edecek. Eğer imkanınız olursa, ziyaret imkanınız olursa çok da güzel söyleşiler olacağından bahsetti.
Öğrencilerimize kitap hediyelerimiz var. Gelirlerse kapıda öğrenci oldukları, tabii hocalarıyla, öğretmenleriyle beraber gelirlerse daha kolay öğrenci olduklarını ispatlayabiliyorlar. Kimlikleriyle gelirlerse onlara kapıda kendilerine bir kitap
hediye edeceğinizi de
veriliyor.
İfade ederim. Son olarak da Facebook sayfamızda fotoğraflara baktığınızda Hala Sultan'a Vefa sergisi, belgeler ve resimlerle Lefkoşa Kıbrıs, Sayın Kırpık Türk Tarih Kurumu'ndan bu kitabın bu yıl basıldığını söyledi ve sağ olsun bize hediye olarak getirdi. Eğer siz de incelemek isterseniz yine Türk Tarih Kurumu yayınlarından bu değerli kitabı da inceleyebilirsiniz diyelim ve değerli konuğumuza teşekkürlerimizi iletelim.
Ben teşekkür ederim Sezen Hanım. Kolay gelsin. İyi programlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık stüdyo konuğumuzdu. Özellikle bu Lefkoşa'da Hala Sultan kitap günlerinden bahsettik ve Hala Sultan'ı da bir kez daha saygıyla rahmetle anmış olduk. Siz de dediğimiz gibi katılmak isterseniz bu kitap günlerine 26 Mayıs itibariyle dahil olabilirsiniz. Değerli konuğumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın seslerini de müzikle devam ediyoruz.
Sakla güzel, dileyince beyaz köpüklere sakla güzel. Döktüm kederimi İstanbul'a uzan güzel. Döktüm kederimi İstanbul'a uzan güzel. Döktüm kederimi İstanbul'a uzan güzel. Döktüm kederimi İstanbul'a uzan güzel. Şarkıda gizlisin, kim bilir şiirsiz hangi şarkıda gizlisin, kim bilir şiirsiz hangi şarkıda gizlisin. Çektim çileleri İstanbul'a uzan güzel. Çektim çileleri İstanbul'a uzan güzel. Çektim çileleri İstanbul'a uzan güzel. Çektim çileleri İstanbul'a uzan güzel. durma, yalnızlığın ağlayan güzel. Durma, yalnızlığın ağlayan güzel. Söktüm yüreğimi İstanbul'a uzak güzel. Söktüm yüreğimi İstanbul'a uzak güzel. Söktüm yüreğimi İstanbul'a uzak güzel. Söktüm yüreğimi İstanbul'a uzak güzel.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Çok teşekkürler.
Bugün çok kıymetli bir konuyu konuşacağız. Hayat rehberimiz Kur'an konuşacağız Ramazan'ın bu güzel gününde. Değerli hocam, Kur'an bize neyi öğretiyor?
Şimdi tabii Ramazan olunca oruçla geldi, mukabelelerle geldi, hayatımıza başka bir değişiklik geldi. Bizim Ramazan'daki Kur'an'a bakışımız daha bir sıcak, daha bir Kur'an'la beraberiz. Kur'an ayı aslında Ramazan. Yani Ramazan'ın şeyi de Şehr-i Ramazan ellediği Ünzile fihil Kur'an der. Kur'an nazil oldu. Ramazan öyle bir aydır ki onda Kur'an nazil oldu der. Bizim burada Kur'an'a nasıl bakacağımız da önemli tabii ki. Kur'an'ın nasıl bir Kur'an olmasından, Kur'an biliyoruz ki inişiyle tarihin seyrini değiştiren bir kitap. İşte biz burada Kur'an'a bakışımızı tekrar yeniden bir gözden geçirerek kendi hayatımızdaki seyrimizi nasıl değiştireceğiz? Bunun hesabını, bunun muhasebesini yapmakla muhatabız. Bununla bu ayda bunu yapabileceğimiz en yoğun aylardan birisi. Kur'an ilahi kaynaktan doğdu. Muhammedi pınarla yeryüzüne geldi. İnsan eli değmedi. İlahi bir kitaptı, insan eli değmedi. Bizim için bunlar önemliydi. Bize nasıl bir kitaptı? Aslında bize önce kendimizi anlatmak için gelen bir kitaptı. Neyiz? Hayattaki gayemiz ne? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Başımız ve sonumuz ne? Biz bütün bunları Kur'an'dan öğreniriz. Bize Rabbimizi tanıtan bir kitaptı. Rabbimizin zatıyla, sıfatlarıyla, merhametiyle, bütün özellikleriyle Kur'an bize bunları tanıtmak için geldi. Sadece bunlar değil tabii. Nasıl bir kul olacağımızı. Ve'budu Rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn diyor mesela. Ölüm size gelene kadar Rabbinize kul olun. Nasıl kul olacağımızın terbiyesini bize veren bir kitaptı. Nasıl anne oluruz? Nasıl baba oluruz ya da önce nasıl bir evlat oluruz, anne babanı öf bile deme. Yani hayatın içinden bir insanı insan yapan bütün değerlere haiz bir kitaptı. Bir taraftan nasıl bir anne baba olunur, nasıl iyi bir eş olunur, nasıl iyi bir dost olunur, komşu olunur, arkadaş olunur. Biz bütün bunların referansını Kur'an'dan alıyoruz. Bütün bunlar bize, bütün bunları Kur'an'dan anlamamızda Kur'an'ın hayatın içinde bir kitap olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Onun için Kur'an bizim için hayat rehberimiz. Ona sarıldığımız zaman istikamet üzere hayatımızı devam ettireceğimiz bir kitap olması açısından bizim için önemli. Onun için bu mübarek günler devam ederken Kur'an'ın doğum ayı dediğimiz şerefini oradan aldığı günlerde bizim tekrardan nasıl bir Kur'an bizden ne istiyor onu tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Kur'an'ı okuma noktasında evet toplum olarak güzel bir yerdeyiz ama Kur'an sadece okunmak için inmedi. Okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için indi. O zaman işte hayat kitabı olacak. Bizim Kur'an'ın lafzına verdiğimiz değer kadar onun manasını da bilmek ve o manasını bilmenin ötesinde o manasıyla bizim hayatımızı dönüştürmeye geldiğinin farkında olarak bir hayat sürmemiz gerekiyor. Onun için hani sahabenin Kur'an'la olan bağlantısına baktığımız zaman, öncelikle Allah Resulü'nün Kur'an'la olan irtibatına baktığımız zaman canlı bir ilişki olduğunu görüyoruz. Sadece okunup geçilen bir ilişki değil, canlı, dönüştüren, değiştiren bir ilişki olduğunu görüyoruz. En güzel şeyini de zaten Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğu noktasındaki en güzel örnekliğini de Allah Resulü'nün hayatında görüyoruz. Hani Hazreti Ayşe annemize Allah Resulü'nün ahlakı nasıl diye sordukları zaman Kur'an ahlakıydı diyor. Yani Allah Resulü'nün hayatında canlılığı yaşanan, onun için biz Peygamber Efendimiz'i tanımlarken de ayaktaki Kur'an'dı deriz. Hı hı. Kur'an da şimdi Allah Resulü'nün nasıldı deyince Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı diyor Hazreti Ayşe validemiz. Kur'an da bizi Allah Resulü'ne uymaya teşvik ediyor. Yani Kur'an'ın da sünnetle beraber yoğrulması gerektiğini bilmemiz noktasından bizim için önemli.
Uygulama aşamasını aslında belki de görmemizi
tabii
sağlıyor.
Tabii ki. Sahabede bu var zaten. Hani sahabede Abdullah bin Mesud, biz diyor giderdik Allah Resulü'nden 10 ayet öğrenirdik. Sonra o 10 ayeti anlardık, yaşardık, hayatımıza aktarırdık. Ondan sonra tekrar hani özümsediğimize, hayatımıza kattığımıza inandığımız zaman tekrar bir 10 ayet daha öğrenirdik. Bugün baktığımız zaman biz Kur'an'ı çok kutsuyoruz ama o kadar kutsuyoruz, o kadar yüceltiyoruz ki biraz kendimizden uzaklaştırırcasına bir uzaklaştırma var, kutsama var. Lafzına çok önem veriyoruz. Belki de onu hayata indirme noktasında sadece lafız olarak okumak, tabii ki lafız da bir ibadettir. Kur'an'ı okumak da bir ibadettir. Ama onu şöyle görebiliriz. Sanki Kur'an lafzını okumak bir sarayın kapısından içeri girmek gibi. Ama iş sadece kapıdan içeri girmekle gelmiyor. Onun bütün nimetlerinden faydalanmak. İşte eğer Kur'an'a bakıp nasıl bir kul olacağımızı, nasıl bir insan olacağımızı, insanlarla ilişkilerimizin, kainatla ilişkimizin nasıl olacağı noktasındaki o düşünün, akledin de, öğütlerini yerine getirirsek gerçekten Kur'an'ın dinamizminden hayatımızı dönüştürmemizden istifade etmiş oluruz.
Evet. Kur'an elbette ki çok kıymetli bir kitap ama tıpkı sizin söylediğiniz gibi eğer uygulamaya geçirmediğimizde onu alıp tabii pamuklara sarıp sarmalayıp saklıyoruz. Hı hı. Ama sadece saklamak yetmiyor. Açıp okuyup içindeki o bilgileri edinip ve sizin de ifade ettiğiniz gibi uygulama aşamasına sokmak gerekiyor. Bu anlamda biz Müslümanların hayatının neresinde yer alıyor Kur'an? O uygulama aşamasını ne kadar başarabiliyoruz?
Aslında Kur'an-ı Kerim'deki sadece şey değil, Kur'an-ı Kerim Allah, kainat ve insan arasındaki ilişkiyi gösteriyor bize. Biz sadece lafızla baktığımız zaman, ona baktığımızda hayatımın dönüşüp dönüşmediğini görmediğimiz zaman onun o bereketinden de istifade edememiş oluyoruz. Gökten inen bir gök sofrasıdır diye tanımlıyor Peygamber Efendimiz. Nasıl ki bizim bedenimizin gıdaya ihtiyacı varsa ruhumuzun, aklımızın, gönlümüzün de gıdaya ihtiyacı var. İşte o ruhumuzun, aklımızın ve gönlümüzün ihtiyacını biz Kur'an'la karşılıyoruz. Onu doyurulmadığı zaman şeye de benzemiyor aslında. Beden ihtiyacından fazlasını aldığı zaman gıdadan zarar görebiliyor. Ama Kur'an öyle bir gıda ki bunun ne kadar fazlasını alırsak alalım o bizim ruhumuzu, gönlümüzü daha da güzelleştirerek hayatımıza devam etmiş oluyor. Bugün baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin şikayet ettiği bir yer vardır. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi kavmim muhakkak ki Kur'an'ı terk ettiler. Kitabın terk edilmesi noktasında bir Allah Resulü'nün dilinden böyle bir hitap vardır. Bunun tefsirlerde de şöyle der. Bir Müslüman Kur'an'ı okumazsa Kur'an'ı terk etmiş olur. Okudu ama anlamadı ya da anlama noktasında bir çabası, gayreti yok. O yine Kur'an'ı terk etmiştir. Kur'an'ı okudu, anladı ama hayatında yok ya da hayatına katmak, hayatını dönüştürmek, değiştirmek, Kur'an'a göre kendisinde ne istiyor Rabbim benden acaba? Bu noktada bakmadı, yine Kur'an'ı terk etmiş olur. Bugün baktığımız zaman bu noktada Ramazan'da bir okuma yoğunlaşmamız var. Bu güzel bir şey. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde de var. Ama Peygamber Efendimiz Kur'an'ı her ne kadar Ramazan'da yoğunlukla okunsa bile her gün onun hayatında Kur'an'ın olduğunu görüyoruz. Sahabenin bakışında da bu böyle. İşte 10 ayet okurduk, değiştirirdik, ona göre gelirdik, tekrar öğrenirdik demesi Kur'an'ın onlara neyi hitap ettiğini göstermesi açısından önemli. Hatta Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Ümmü Eymen adında sahabeden Peygamber Efendimiz'in annesi gibi hitap etti, annem gibi dediği bir sahabedir bu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer efendilerimiz Allah Resulü onu ziyaret ediyormuş, gidiyorlar onu, onun sünneti üzerine biz de ziyaret edelim diyorlar. Gidip baktıklarında Ümmü Eymen validemiz ağlıyor. Onu teselli ediyorlar Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Diyorlar ki niye ağlıyorsun ki? Allah Resulü vefat etti. Evet, ahirete irtihal etti ama onun Rabbi katındaki makamı o kadar yüksek, o kadar güzel ki onu hatırla, onunla teselli ol deyip onu hani ağlaması noktasında teselli etmeye çalışıyorlar. Ümmü Eymen validemiz diyor ki ben de biliyorum Allah Resulü'nün onun Allah katındaki makamının ne kadar güzel olduğunu, dünyayla kıyaslanamayacağını, ama diyor Allah Resulü ahirete irtihal ettikten sonra artık Kur'an nazil olmayacak, vahiy gelmeyecek. Yani öyle bir özlem var ki vahye karşı, o bağlantı kesildiği için
üzülüyorum
diyerek bu şekilde sahabenin vahiye karşı nasıl baktığını göstermesi açısından, nasıl özlemle beklediğini göstermesi açısından bizim için önemli. Bir Müslümanın tabii ki vahiy tecrübesini yaşayabilmesi mümkün değil. O bir mucize, peygamberlerine gösterdiği bir şey. Ama bir taraftan da Kur'an okuyanların üstün meleklerle beraber olduğunu müjdeliyor bize Peygamber Efendimiz. Yani bir anlamda biz vahiy tecrübesini, oradaki melekler, Cebrail aracılığıyla o vahyi alabilmek peygamberlere has bir özellik derken, bir taraftan da Kur'an'la beraberliği anlama, tabii ki onun meleklerle beraber olmak açısından bizim için önemini belirtmesi açısından önemli. Aslında bu noktada her zaman için yapılan şeyler var. Yani okuma, anlama ve yaşama gayreti noktasında Müslümanların daima uyanık olması, Kur'an'ı hayatın içine taşıması, hayatı ona göre dönüştürmesi, değiştirmesi açısından önemli. Bu noktada da Muhammed İkbal'in büyük düşünürlerden, dünyaya gelen bir kimse diyor, yaratıcımızın en büyük hazinesi, en büyük mektubu, en büyük hediyesi ve ikramı Kur'an'ı okumadan, öğrenmeden ve manasını öğrenmek için çaba sarf etmeden eğer dünyadan ayrılırsa sanki dünyada hiç yaşamamış gibidir şeklinde aslında bizi böyle biraz silkinmeye sevk eden bir Müslüman olarak Kur'an'la beraberliğimiz noktasında tekrar gözden geçirmemiz noktasında bu tip uyarılar da aslında bizim için güzel oluyor kendimize gelmemiz açısından.
Evet.
Ramazan ayındayız. Tabii ki mukabeleler, teravihler, oruçlar hepsi güzel gidiyor. Evet, bayramla beraber belki orucumuz bitecek ama Kur'an'ı bizim bütün bir yıla değil, bütün bir ömre yaymamız gerekiyor. Onun feyzinden, bereketinden istifade edebilmemiz tıpkı sahabenin olduğu gibi Kur'an'la beraberliğimiz ve daha sadece okuma noktasında değil, anlama ve yaşama noktasında. Çünkü Kur'an-ı Kerim düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz şeklindeki hitabı var. Kur'an taklidi istemiyor. Hayatın içinde olan, bizi dönüştüren, sadece istediği şey iman ve ibadet noktasındaki dönüşmemiz de değil, ahlaken dönüşmemizi de istiyor. Evet, iman var, ibadet var. Rabbimize nasıl iman edeceğimizden bahsediyor. Ona kulluğumuzdan, namazımızdan, abdestimizden, orucumuzdan bahsettiği kadar nasıl dürüst bir insan olacağımızdan, merhametimizden, öfkemizi nasıl kontrol edeceğimizden, nasıl affedeceğimizden, nasıl af kapısını çalacağımızdan, bütün onlarla beraber bir bütün olarak baktığımız zaman Kur'an ancak hayatımızı dönüştürmüş oluyor. Kur'an'a bakarken de bir Müslümanın hayatında hani elmasın birçok kesimini kesiti vardır. Ama tek bir kesitten bakarsak o elmasın aslı anlaşılmıyor.
Güzelliğini göremeyiz.
Bir bütün içerisinde baktığımız zaman Kur'an'ı da iman, ahlak ve ibadet bütünlüğü içerisinde görüp hayatımıza aktardığımız zaman işte bütün güzelliğiyle ancak orada da ortaya çıkmış oluyor.
Evet değerli hocam, ne kadar güzel anlattınız. İnşallah bu dediklerinizi her Müslüman yerine getirebilir.
İnşallah.
Diyelim ve böylelikle programımızın da sonuna geldiğimizi ifade edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikteydi. Hayat rehberimiz Kur'an'ı konuştu. Kur'an'ın bize neler öğrettiğini, neler yapmamızı söylediğini aktarmaya çalıştık sizlere. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugünlük veda ediyoruz size. Güzel bir hafta sonu tatilinin hemen sonrasında pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.